Ayrım 27. 3. Şempanze Jared Diamond. Sayfa 240. Bölüm 12. Kalabalık bir evrende tek başına. Berrak bir gecede şehir ışıklarından uzakta bir yerlere gittiğinizde gökyüzüne bakın ve binlerce yıldızın varlığını fark etmeye çalışın. Sonra bir dürbün alıp onunla saman yoluna bakın ve çıplak gözle göremediğiniz ne kadar çok yıldız olduğunu bir görün. Sonra güçlü bir teleskopla çekilmiş Andromeda yıldız bulutunun fotoğrafına bakın ve dürbünle baktığınızda gözünüzden kaçan muazzam sayıda yıldızın varlığını keşfedin. Yıldızlara dair tüm bu sayıları tam olarak kavradığınızda artık şu soruyu sormaya hazırsınız. İnsan nasıl olup da evrende bir başına olabilir? Oralardan bize bakan ve bizim gibi zeki olan kaç tane uygarlık var? Onlarla iletişim kurmaya, onları ziyaret etmeye ya da onların bizi ziyaret etmesine daha ne kadar var? Dünya söz konusu olduğunda bizler elbette benzersiziz. Dil, sanat ya da tarım gibi karmaşık nitelikteki özellikler bakımından bize biraz bile yaklaşan başka bir tür yok. Başka hiçbir tür zararlı madde suistimalinde bulunmuyor. Fakat son 4 bölümde gördüğümüz gibi saydığımız bu her bir özellik için hayvanlarda pek çok öncül ya da ilkel biçim mevcuttur. Benzer şekilde insan zekası diğer hayvanlardaki standartlar göz önünde bulundurulduğunda etkileyici sayılan fakat bizimkinden hala çok uzak olan şempanze zekasından köken almıştır. Başka gezegenlerde yaşayan başka bazı türlerin hayvansı ilkellikten başlayıp sanat, dil ve zekaya varan geniş yelpazedeki özellikleri geliştirmiş olması mümkün değil midir? Ne yazık ki insansal özelliklerin pek çoğu birçok ışık yılı öteden saptanabilecek kadar belirgin değildir. Eğer en yakın yıldızların etrafında dönen gezegenlerde bile madde bağımlısı ya da sanat aşığı yaratıklar varsa bunu bilemezdik. Neyse ki başka bir yerdeki zeki varlıkları dünyadan saptayabileceğimiz iki işaret var. Sinyal alıp gönderen uydular ve radyo sinyalleri. Biz her ikisini de kullanabilme konusunda oldukça etkiniz. Dolayısıyla diğer zeki varlıkların da gerekli yeteneğe sahip olduğundan emin olunabilir. Öyleyse görmeyi umduğumuz bu uçan daireler neredeler? Bu bana bilimsel alandaki en büyük bilmeceymiş gibi görünüyor. Milyarlarca yıldız ve kendi türümüzün geliştirdiği yetenekler göz önünde bulundurulduğunda uçan daireleri ya da en azından radyo sinyallerini saptayabilmeliydik. Uzayda milyarlarca yıldızın varlığına dair hiç şüphe yok. Öyleyse insan türünün elinde kayıp uçan daireleri açıklayabilecek ne var? Sadece dünyada değil, ulaşabildiğimiz evrende de gerçekten tek başına mıyız? Bu bölümde dünyadaki en iyi bilinen bazı başka yaratıklara, ağaç kakanlara dikkatle bakarak tek başınalığımıza dair taze bir bakış açısı edinebileceğimizi ileri süreceğim. Uzun bir zamandır insanlar kendilerine bu soruları sormaktadır. Daha M.Ö. 400 civarında filozof Metrodorus, sınırsız uzayda dünyanın yaşanan tek yer olduğunu düşünmek, darı ekilen tüm bir tarlada sadece tek bir tohumun büyüyeceğini sanmak kadar saçmadır diye yazmıştı. Fakat 1960'larda bilim insanları yakın yıldızlardan gelen radyo sinyallerini, başarısız olsalar da dinleyene kadar cevabı bulmaya yönelik ciddi girişimler yapılmamıştır. Dev Arecibo radyo ve teleskobunda çalışan astronomlar 1974'te Herkül takım yıldızında bulunan M13 yıldız kümesine güçlü bir radyo sinyali göndererek yıldızlar arası diyalog kurmaya çalıştılar. Bu sinyal Herkül'ün sakinlerine bizlerin neye benzediğini, sayımızın ne kadar olduğunu ve dünyanın güneş sisteminin neresinde bulunduğunu bildiriyordu. 2 yıl sonra dünya dışı yaşam arayışı bütçesi 1 milyar doları bularak Birleşik Devletler Ulusal Bilim Kurumu'nun dünya üzerinde bilinen yaşam türlerini sınıflamak için başlangıçtan beri yapılan tüm harcamalarını gölgede bırakan Viking'in Mars görevinin arkasındaki ana güdüleyici oldu. Daha yakın bir zamanda Birleşik Devletler hükümeti güneş sistemimizin dışında bulunma ihtimali olan zeki varlıklardan gelebilecek radyo sinyallerini saptamak üzere milyonlarca dolar harcamaya karar verdi. Karşılaşılabilecek uzaylıları bilgilendirmek üzere uygarlığımız hakkındaki ses kayıtlarını ve fotoğrafları taşıyan pek çok uzay aracı şu anda güneş sistemimizin dışına doğru yolculuk yapıyor. Dünya dışı yaşamı sadece biyologların değil, sıradan insanların da neden en heyecan verici bilimsel keşif olarak düşündüğünü anlamak kolaydır. Evrende karmaşık toplum yapısına, dile, öğrenilmiş kültürel geleneklere ve bizimle iletişim kurabilme yeteneğine sahip olan başka zeki yaratıkları bulmanın kendimize dair kabulleri nasıl etkileyeceğini bir düşünün sadece. Ölümden sonraki hayata ve ahlaki kaygılarla tanrısal bir varlığa inananların çoğu, ölümden sonraki hayatın böcekler ve hatta şempanzeler için değil, insanlar için olduğu konusunda hemfikirdir. Yaratılışçılar türümüzün kutsal bir yaratılma süreciyle ayrı bir kökene sahip olduğuna inanmaktadır. Diyelim ki başka bir gezegen üzerinde yaşayan, bizden daha zeki ve ahlaklı olan, bizimle konuşabilen, fakat gözlerinin ve ağzının olduğu yerlerde bir radyo alıcısı ve vericisi olan yedi bacaklı yaratıklar topluluğu saptadık. Bu yaratıkların, fakat hala şempanzelerin değil, ölümden sonraki hayatı bizimle birlikte paylaşacağını ve onların da kutsal bir biçimde yaratıldığını düşünecek miyiz? Pek çok bilim insanı orada bir yerlerde zeki varlıkların bulunma şansını hesaplamaya çalışmıştır. Bu hesaplamalar çalışma konusunun var olduğu henüz ispatlanmamış tek bilimsel alan olan ve egzobiyoloji olarak adlandırılan yepyeni bir bilim dalının doğmasına yol açmıştır. Şimdi gelin egzobiyologları çalışma konularının var olduğuna inanmaya cesaretlendiren sayıları bir gözden geçirelim. Egzobiyologlar evrendeki gelişmiş teknolojili uygarlıkların sayılarını bir dizi tahmini sayıyı çarpan ve Greenbank formülü olarak bilinen bir eşitlikle hesaplamaktadırlar. Bu sayıların bir kısmı oldukça güvenli bir şekilde tahmin edilebilir. Milyarlarca yıldız barındıran milyarlarca galaksi bulunmaktadır. Astronomlar pek çok yıldızın birçoğu yaşam için uygun bir çevreye sahip olan bir ya da daha fazla gezegene sahip olduğu sonucuna varmaktadırlar. Biyologlar ise yaşam için koşulların uygun olduğu yerde hayatın eninde sonunda evrimleşeceğini düşünmektedirler. Tüm bu sayıları ya da olasılıkları çarparak yaşayan canlıları barındıran milyarlarca gezegenin olabileceği sonucuna varırız. Şimdi gelin, bu gezegenlere ait biyotaların ne kadarının işlevsel olarak yıldızlar arası radyo iletişimi kurma yeteneğine sahip uygarlıklar olarak tanımlayacağımız gelişmiş teknolojili zeki varlıkları barındırdığını tahmin edelim. Bu uçan dairelerden daha azını şart koyan bir tanımlamadır. Çünkü kendi gelişme çizgimiz yıldızlar arası radyo iletişiminin uzay araçlarını öncelediğini ortaya koymaktadır. İki argüman bu sayının ciddiye alınabilir olduğunu düşündürüyor. İlk olarak yaşamın evrimleştiği konusunda emin olduğumuz tek gezegen kendi gezegenimiz. Gelişmiş teknolojili bir uygarlığı evrimleştirdi. Uzun zamandır gezegenler arası araçları fırlatıyoruz. Yaşayan bir canlıyı dondurup çözme ve DNA'dan bir canlı ortaya çıkarma gibi tekniklerde bir hayli yol aldık. Bu teknikler bildiğimiz biçimdeki yaşamı yıldızlar arası uzun bir yolculukta saklamayla oldukça ilişkilidir. Geçtiğimiz birkaç on yıldaki teknolojik ilerlemeler öyle hızlıydı ki gezegenler arası insansız araçlarımız zaten çoktandır güneş sistemi dışına çıkma yolunda olduğundan yıldızlar arası insanlı araçlar birkaç yüzyıl içinde kesinlikle mümkün olabilecektir. Bununla birlikte yaşama uygun pek çok gezegenin ileri teknolojili uygarlıkları evrimleştirdiğini ileri süren bu ilk argüman ikna edici değildir. İstatistikçilerin dilinden konuşursak çok küçük örnek sayısına sahip olmak gibi bir kusuru vardır. Yalnızca tek bir gözlemi nasıl genelleştirebilirsiniz ve oldukça yanlış bir tespittir. Bu vakayı seçtik çünkü kendi ileri teknolojili uygarlığımız burada evrimleştirmiştir. İkinci ve daha güçlü olan argüman dünyadaki yaşamın biyologların yakınsayan evrim olarak adlandırdıkları bir süreçle geliştiğidir. Buna göre düşünebileceğimiz ekolojik ortam ya da fizyolojik adaptasyon ne olursa olsun pek çok canlı grubu bu ortamdan faydalanmak ya da ortama uyum sağlamak için birbirinden bağımsız olarak evrimleşip yakınsar. Bunun en açık örneği uçma özelliğinin kuşlar, yarasalar, dinozorlardan, pterodaktiller ve böcekler tarafından birbirinden bağımsız olarak evrimleştirilmiş olmasıdır. Diğer dikkat çekici durumlar gözlerin ve pek çok hayvan tarafından kullanılan avını elektrik vererek öldürme aygıtlarının birbirinden bağımsız biçimde evrimleşmesidir. Geçtiğimiz son 20 yıl içinde biyokimyacılar birbirine benzeyen protein kesici nitelikteki enzimlerin ya da hücre zarında yerleşmiş proteinlerin tekrarlı evrimleşmelerinde görüldüğü gibi yakınsayan evrimi moleküler düzeyde saptamışlardır. Yakınsayan evrim, anatomi, fizyoloji, biyokimya ve davranışsal evrimde o kadar sık rastlanılan bir durumdur ki, biyologlar iki türün bir özellik bakımından birbirine benzediğini sapladıklarında sordukları soru, bu benzerlik ortak atadan mı yoksa yakınsayan evrimden mi kaynaklanıyor olmaktadır? Yakınsayan evrimin görünen yaygınlığı ile ilgili şaşırtıcı bir şey yok. Eğer milyonlarca türü, milyonlarca yıl süren aynı seçici güçlere maruz bırakırsanız, elbette zamanla aynı sonuçların ortaya çıkmasını beklersiniz. Dünya üzerindeki türler arasında çok fazla yakınsama olduğunu biliyoruz. Fakat akıl yürütmeyle dünyadaki türler ile başka yerlerdeki türler arasında da büyük bir yakınsama olacağına karar verebiliriz. Dolayısıyla radyo iletişimi burada şimdiye dek evrimleşmiş olan şeylerden biri olsa da yakınsayan evrim üzerine düşünmek bizi bunun başka gezegenlerde de evrimleştiği beklentisinde olmamıza yol açmaktadır. Britannica ansiklopedisinin söylediği gibi başka bir gezegen üzerinde evrimleşen bir yaşamın zekaya doğru gelişme göstermediğini hayal etmek zordur. Bu sonuç bizi daha önce vurguladığım bilmeceye geri götürüyor. Yıldızların çoğu bir gezegen sistemine sahipse, bu sistemin pek çoğu yaşam için uygun olan en azından bir gezegen barındırıyorsa, uygun koşullar olduğunda yaşamın eninde sonunda evrimleşmesi olasıysa ve üzerinde yaşam olan gezegenlerin, mesela %1'inde gelişmiş teknolojili uygarlık varsa, sadece bizim galaksimizin bile gelişmiş teknolojiye sahip milyonlarca gezegeni içerdiği tahmin edilebilir. Dahası sadece birkaç düzine ışık yılı içinde bir kısmı ya da çoğu kesinlikle bizimkine benzeyen gezegenlere sahip yüzlerce yıldız yaşama olanak tanır. Öyleyse beklediğimiz bu uçan daireler nerede? Bizi ziyaret etmesi ya da en azından radyo sinyalleri göndermesi gereken zeki yaratıklar nerede? Duyduğumuz yalnızca sinir bozucu bir sessizlik. Astronomların yaptığı hesapta bir şey yanlışlık olmalı. Gezegen sistemlerine ve bunların içinde yaşama olanak tanıyanların sayısını tahmin ettiklerinden neden bahsettiklerinin farkındalar. Bu tahminleri akla yatkın buluyorum. Fakat sorun yaşam olan yerlerin önemli bir kısmının ileri teknolojiye sahip uygarlıklar üreteceğine dair yakınsayan evrim temelindeki argümandan kaynaklanıyor olabilir. O zaman gelin yakınsayan evrimin kaçınılmazlığını daha yakından inceleyelim. Ağaç kakanlar bunu anlamak için iyi bir olanak sağlar. Çünkü ağacı oymak uçan dairelerin ya da radyoların sunabileceğinden çok daha fazla besin sunmaktadır. Ağaç kakan nişi canlı odun dokusunda delikler açmaya ve kabuk parçalarının çevresinden beslenmeye dayanır. Bu da tüm yıl boyunca bitki özü kabuk altında ve odun dokusu içinde yaşayan böcekler gibi güvenilir besin kaynakları anlamına gelmektedir. Ağaçtaki bir delik rüzgar, yağmur, avcılar ve sıcaklık dalgalanmalarından korumak üzere iş göreceğinden bu aynı zamanda oranın yuva için mükemmel bir yer olduğu anlamına da gelir. Ağaç kakanların yanı sıra diğer kuş türleri ölü ağaçlarda delik açma işini becerebilir. Ama yaşayan ağaçların yanında ölü ağaçların sayısı çok daha azdır. Bunlar eğer kendimizden emin bir şekilde yakınsayan evrime inanıyorsak, ağaç kakanların yaşam alanlarını kullanan pek çok türde de yakınsayan evrimi kesinlikle bekleyebileceğimiz anlamına gelmektedir. Ağaç kakanlar şaşırtıcı olmayan bir şekilde çok başarılı kuşlardır. Çoğu herkesçe bilinen yaklaşık 200 türü bulunmaktadır. Çalı kuşu gibi minik boyutlardan karga gibi büyük boyutlara kadar çok farklı ölçülerde olabilirler. Uçarak erişmeleri için çok uzak olan okyanus adaları dışında dünyanın çoğu bölgesinde yaygın olarak görülürler. Bir ağaç kakan olmak üzere evrilmek ne kadar zor olabilir? Öne sürülen iki fikir bunun çok zor olmadığını söyler. Ağaç kakanlar, yumurtlayan memeliler gibi yakın akrabaları olmayan, eski ve aşırı derecede farklı gruplar değildir. Kuş bilimciler uzun zamandır onların en yakın akrabalarının ağaç oyma gibi özel uyarlanımlar dışında ağaç kakanların oldukça benzediği Afrika'daki bal kuşları, tropikal Amerika'nın tukanları ile barbet kuşları ve tropikal eski dünyadaki barbet kuşları olduğu konusunda hemfikirdirler. Ağaç kakanlar bu şekilde sayısız uyarlanıma sahiptir. Fakat bunlardan hiçbiri radyo yapmak kadar sıra dışı değildir ve bunların tümü diğer kuşların taşıdığı özelliklerin bir uzantısı olarak görülebilir. Bu uyarlanımlar dört gruba ayrılır. İlki ve en bariz olanı canlı ağaç dokusunu delmek üzere uyarlanmadır. Bu uyarlanım keski benzeri bir gaga, ağaç tozlarından korunmak için tüylerle kaplı olan burun delikleri, kalın bir kafatası, güçlü kafa ve boyun kasları ve gaga tabanıyla kafanın önü arasında çarpma etkisini dağıtmaya yardım eden bir eklemi kapsamaktadır. Canlı dokuyu delmede işe yarayan bu özelliklerin izi başka kuşların özellikleri içinde kullandığımız radyoların izini şempanzelerde bulabileceğimiz ilkel radyolarda sürmekten çok daha kolay biçimde sürülebilir. Papağan gibi pek çok başka kuş ölü odunlar üzerinde delik açar. Bazı barbetler canlı odun dokusunu gerçekten kazabilir. Fakat onlar ağaç kakanlardan çok daha beceriksiz ve düzensizdir. Ve dosdoğru gagalamak yerine yandan gagalarlar. Ağaç kakan ailesi içinde delme yeteneği bakımından hiç delemeyen döner boyun kuşundan daha yumuşak odunu delenlere ve sert odun uzmanlarına kadar bir derecelenme söz konusudur. Diğer bir grup uyarlanım sert bir kuyruğu kabuğa yaslayıp dayanak olarak kullanarak ağaç kabuğuna dikey olarak tünemek, kuyruğu idare etmek için güçlü kaslar, kısa bacaklar ve uzun kıvrımlı bir baş parmağı kapsamaktadır. Bu uyarlanımların evriminin izi ağaç kakmadan çok daha kolay biçimde sürülebilir. Ağaç kakan ailesinin içinde döner boyun kuşları ve pikuletler dayanak olarak kullanmak üzere sert kuyruğa sahip değildir. Oysaki tırmaşık kuşu ve cüce papağan gibi ağaç kakan ailesinin dışındaki birçok kuş ağaç kabukları üzerine dayanıp durabilmek için sert kuyruğa sahiptir. Üçüncü uyarlanım, bazıları bizim dilimiz kadar olabilen sıra dışı uzunluk ve esneklikteki dilleridir. Bir ağaç kakan odun delen böceklerin tünel sistemine girdiğinde her bir dal için yeni bir delik açmadan dilini yan dalları yalamak için kullanır. Ağaç kakanların dilleri kurbağaların ve karınca yiyenlerin benzer uzunluktaki böcek yakalayan dilleri gibi pek çok hayvan öncülüne sahiptir. Son olarak ağaç kakanlar böcek ısırmalarına, çarpmaya ve güçlü kaslara dayanıklı bir deriye sahiptir. Kuş dolduranlar bazı kuşların diğerlerine göre çok daha sağlam bir deriye sahip olduğunu bilirler. Hayvan dolduranlar yani taksidermistler kağıt inceliğindeki derileri neredeyse baktığınız zaman yırtılan bir güvercinle karşılaştıklarında sızlanırken bir ağaç kakan, şahin ya da papağan söz konusu olduğunda gülümserler. Ağaç kakanlar ağaç oymak üzere pek çok uyarlanıma sahip olsalar da bu uyarlanımların çoğu diğer kuşlar ve memelilerde de yakın sayarak evrimleşmiştir ve en azından benzersiz kafatası uyarlanımları öncüllerine kadar takip edilebilir. Böylece ağaç oymaya ilişkin tüm bir özellik paketinin canlı odun dokularını beslenmek ya da yuva yapmak için delme yeteneği olan büyük hayvanların pek çok grubunu ortaya çıkaracak şekilde tekrarlı biçimde evrimleşmesi beklentisinde olabilirsiniz. Fakat tüm modern ağaç kakanlar ağaç kakan olmayanlara göre birbiriyle çok daha yakın akrabadır ve bu da ağaç kakmanın yalnızca bir kere evrimleştiğini kanıtlamaktadır. Avustralya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda gibi ağaç kakanların asla erişemediği uzak kara parçalarında ağaç kakanın yaşam biçiminin olanaklı kıldığı olağanüstü fırsatlardan yararlanacak hiçbir durum evrimleşmedi. Bu büyük kara parçalarındaki bazı kuşlar ve memeliler ölü odunları ya da kabukları delebilir ama bunlar ağaç kakanlar için ancak cılız döküntüler sayılabilir ve bunların hiçbiri canlı odun dokusunu delemez. Eğer ağaç kakanlar Amerika ya da eski dünyada bir kez evrilmemiş olsalardı, tüm dünyada muazzam bir yaşam bölgesi boş kalırdı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 248.